Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını, Erkam dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftaki Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yine güzel kitapları seçtik sizler için ve inşallah bu programımızın akışı içerisinde gönül dünyamızı inşa edecek, ruhumuza ferahlık verecek ve belki bir manada da bizleri okuma anlamında doğru bir şekilde istikametlendirecek güzel kitapları siz değerli dostlarımıza, kıymetli kitap dostlarına aktarmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, yabancı bir yazarın kaleme almış olduğu bir çalışmadan bahsedeceğim bu haftaki programımızın ilk dakikalarında. İrene Melikov'un yazdığı ve mütercimliğini Turan Alptekin'in yaptığı güzel bir çalışma. Hacı Bektaş, Efsaneden Gerçeğe. Efendim, tabii ki Anadolu'muzu manevi yönden mayalayan ve Anadolu'muzun insanının manevi hayatını etki eden önemli şahsiyetler vardır malumunuz olduğu üzere. Onlardan bir tanesi Mevlana Celaleddin Rumi, bir diğeri Yunus Emre, efendim Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayramı Veli, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi nice Anadolu'nun öncü insanlarından bahsedebiliriz. Her birisi yaşamış olduğu dönemde, özellikle bulunmuş oldukları coğrafyalarda, bulunmuş oldukları şehirlerde etrafına insanlığın güzel örneklerini sunmuş ve etrafını adeta bir mum gibi etrafını aydınlatmış bu güzel insanlar. Bir kısmı arkalarından bir takım yazılı metinler, şiirler, divanlar ya da sohbetler anlamında yazılı metinler bırakmışlar. Bir kısmı ise ifadeleriyle, yaşam tarzı, hayat tarzlarıyla, örneklikleriyle dilden dile anlatılmış ve örnek alınmış insanlardır. İrene Melikov, Türk tasavvuf tarihinin batıdaki en saygın araştırmacılarından biri kıymetli dinleyenlerimiz. Sorbonne Üniversitesi'nde Adnan Adıvar'ın öğrencisi iken Louis Massignon tarafından sufilik araştırmalarına yöneltilmiş bir isim. Türk destanları ve mistisizmi üzerine çalışırken karşılaştığı Alevilik, sonraki dönemde neredeyse tüm çalışmalarına tesir ederek bu yönde ilerlemesini sağlamış. 1990'lı yıllarda Fransızca olarak yayımlanan ve Türkçe'ye Hacı Bektaş, Efsaneden Gerçeğe, Türkiye'de Halk Tasavvufunun Doğuşu ve Evrimi adıyla çevrilen bu eser, Anadolu'daki tasavvuf hareketlerinin bir manada köklerine dair bize en kapsamlı çalışmalardan olarak karşımıza çıkar. Zira eserde sadece Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarihi şahsiyetini değil, aynı zamanda onun etrafında şekillenen efsanevi kimliği, Bektaşiliğin oluşum süreci ve Anadolu'daki halk tasavvufunun toplumsal işlevini ele alır. İrene Melikov, Hacı Bektaş, Efsaneden Gerçeğe isimli bu çalışmasında. Yazar, sevgili dinleyenlerimiz, yazar Hacı Bektaş'ı tarihsel kişilik ile bir öncü figür arasında bir çizgide konumlandırıyor. Hem menkıbevi anlatılardan hem de tarihsel belgelerden yararlanıyor. Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir öncü insan haline dönüştüğünü, bu öncü insanın Anadolu'daki toplumsal yapı içinde nasıl kök saldığını açıklamaya çalışıyor. Kitabın başlığındaki efsane ve gerçek kavramları bu iki düzlemin birbirine karıştığı sürecin anahtarı olarak karşımıza çıkıyor. Yazarın amacı efsanenin ardındaki tarihsel olguyu bütünüyle ayıklamak değil, efsanenin tarihsel gerçeklikten nasıl doğduğunu ve zamanla nasıl dönüştüğünü bize anlatmaktır. Yazar İrene Melikov, 13. yüzyıl Anadolu'sunun tarihsel bir laboratuvar olarak görür. Moğol istilalarıyla sarsılan Türk dünyasında Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türkmen kitleleri yeni bir dini ve toplumsal zemin aramakta. Bu dönemde İslam'ın resmi yorumunu, özellikle medrese çevrelerinde hakim olan Sünni düşünce ile halkın inanç dünyası arasında belli farklılıklar olmasına rağmen bu bağlantıyı, bu bağı kurmaya çalışır. Kitabın içerisinde yazar İrene Melikov. Eserin merkezinde değerli dostlar, eserin merkezinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin kişiliği yer alır. Yazar, tarihsel verilerin son derece sınırlı olduğunu, Hacı Bektaş-ı Veli hakkında bildiklerimizin büyük bölümünün Velayetname adlı menkıbe kitabına dayandığını belirtir. Ancak bu metni basit bir efsane kitabı olarak değil, dönemin inanç haritasını ve toplumsal bilinçaltını yansıtan bir kaynak olarak da değerlendirir İrene Melikov. Velayetname'de Hacı Bektaş-ı Veli'nin kerametlerle donatılmış bir veli olarak anlatılması, yazara göre onun halkın zihninde önemli bir manevi önder olduğunu gösterir. Burada Bektaşilik sadece bir tarikat değil, aynı zamanda bir toplumsal kimlik inşasının da aracı olmuştur. Türkmenler için Hacı Bektaş, İslam'ın katı kurallarını, İslam'ın daha doğrusu kurallarını halkın hayat tarzına, örfü, adetleri de belki içerisinde barındırarak İslam'ın o güzel kurallarını, emirlerini bir yaşam biçimi, bir toplumsal hayat tarzı olarak yerelleştiren bir figürdür Türkmenlere göre. Yazarın kitabında en güçlü bölümlerden biri, Bektaşiliğin doğuş şu ve tarih içindeki dönüşümünün izlendiği kısımdır. 13. yüzyılda abdal, baba, dede, kalender gibi çeşitli derviş topluluklarının faaliyet gösterdiği Anadolu'da Bektaşilik bu akımların bir sentezi olarak karşımıza çıkar. Hacı Bektaş'tan sonra Balım Sultan'la birlikte sistematik bir tarikat hüviyeti kazanan Bektaşilik, Osmanlı döneminde özellikle Yeniçeri Ocağı ile kurduğu ilişki sayesinde siyasal ve toplumsal alanda büyük bir etki oluşturur. Yazar Melikov'un Bektaşiliği halkın İslam'ı olarak tanımladığını görüyoruz bu kitapta. Bu tanım tarikatın sınırlarını esneten, bir manada toplumun farklı katmanlarını da bu tarikatın içerisine alan, şiir ve müziğin bu ritüellerin bir parçası olarak görülen ve bunlara işaret eden bir yaklaşımının olduğunu da burada görmüş oluyoruz. Kitabın özgünlüğü ise sevgili dostlar, yazarın disiplinler arası yönetiminde yatmaktadır. Tarih, antropoloji, edebiyat, bilim ve dinler tarihini bir arada kullanır İrene Melikov. Efsaneleri tarih dışı metinler olarak değil, toplumun kolektif hafızası olarak yorumlar. Hacı Bektaş efsanelerinde görülen motiflerin, mesela taşın konuşması, hayvanların Hacı Bektaş'a tabi olması, suyun onun dediği şekliyle akması gibi menkıbevi sayılabilecek olan konuları da biz bu kitabın satırları arasında görüyoruz. Kitabın ikinci yarısında yazar İrene Melikov, Bektaşilikten hareketle Anadolu'daki halk tasavvufunun nasıl geliştiğini, nasıl dönüştüğünü inceler. 14. ve 15. yüzyıllarda Abdal Musa, Kaygısız Abdal, Yunus Emre gibi isimler üzerinden halk tasavvufunun şiirle, müzikle ve gündelik hayatla nasıl bütünleştiğini gösterir. Yazara göre bu evrim, bu değişim resmi din anlayışından çok daha canlı ve kapsayıcı bir ruh taşır. Özellikle Bektaşi nefeslerinin ve Yunus Emre'nin ilahilerinin dilindeki sadelik, yazara göre halkın Rabbine doğru, yaratıcısına doğrudan ilişki kurma arzusunun bir ifadesi olarak ortaya çıkar. Bu dil Arapça, Farsça kelimelerden uzak, Türkçeyi tasavvufun dili haline getirir. Böylece halk tasavvufu yalnızca bir inanç biçimi değil, aynı zamanda Türk dilinin ve edebiyatının gelişiminde belirleyici bir rol oynamaktadır. İrina Melikov, sevgili dinleyenlerimiz, onun bu eseri hazırlandığı dönem itibariyle batılı bir akademisyenin Türk tasavvufu üzerine gerçekleştirdiği en kıymetli ve kapsamlı eserlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Bu tesirin en önemli sebebi de Doğu'yu egzotik bir öteki olarak değil, anlaşılması gereken bir kültürel bütünlük olarak görmesidir. Yetiştiği dönemde Fransız bilim çevrelerinde genellikle hakim pozitivist düşünceye bağlı olarak İslam mistisizmi soyut bir düşünce alanı olarak incelenirken, yazar İrina Melikov, Anadolu tasavvufunun halkın gündelik hayatı, üretim biçimi ve sosyal örgütlenmesiyle ilişkilendirir. Yani tasavvufi hayat Anadolu'da bir sınıfsal hayat tarzı değil, aslında bütün halkın katmanlarını, çocuklardan gençlere, hanımlara, efendim yaşlılara, yetişkinlere kadar, çalışan, çalışmayan ya da ticaret erbabı olan olmayan bütün insanları kapsayan bir hayat tarzı olarak Anadolu'da karşımıza çıkar. Özellikle Osmanlı taşrasında tekkelerin yolculara, yoksullara ve kadınlara sağladığı koruma işlevi yazarın gözünde Bektaşiliği bir sosyal kurum haline getirir. Yani tarikatlar ve tasavvufi kurumlar, kıymetli dinleyenlerimiz, tarihi olarak da baktığımızda aslında tamamen toplumu dönüştürmek, toplumun doğru bir istikamet üzere yol almasını sağlamak için işlev görmüş ve bu tarikatlardaki, tasavvufi kurumlardaki insanlar da toplumun nazarında her birisi birer bir önder, bir rehber, bir muallim, bir öncü olarak görülmüş ve onların istikametlendirmesiyle, yönlendirmesiyle baktığımızda Anadolu'nun, Balkanların ve dünyanın birçok coğrafyasının bu istikamet üzere çok farklı şekilde, olumlu anlamda ve güzel bir şekilde toplumsal bir şekillenmeyi yaşadığını, dönüşümü yaşadığını görmekteyiz. Bugün Hacı Bektaşi Veli, sevgili dostlar, yalnızca bir tarikat kurucusu olarak değil, Anadolu'nun kültürel vicdanı olarak anılıyorsa, bu algının bilimsel temellerini anlamamızda bu yazarın, İrina Melikov'un çalışması önemli bir pencere açmıştır. Zira bu çalışma bize yalnızca Hacı Bektaş'ın kim olduğunu değil, aynı zamanda Anadolu insanının inanç biçimini, efendim menkıbelere olan rağbetini ve gerçeği arama tutkusunu anlatır. Yazarın ifadesiyle efsane, halkın gerçeğe ulaşma biçimidir. Bu yüzden elimizdeki bu kitap, tarih ile mitoloji, akıl ile inanç, doğu ile batı arasında kurulan bir köprü gibidir. Doğrusu İslami anlayışta, tabii ki burada bu kitabı anlatırken kullanılan kavramları da dikkatli seçmemiz gerekiyor. Kitapta geçtiğinden dolayı bunları söylüyoruz ama efsane dediğimiz ya da mitoloji dediğimiz şeyler İslami anlamda çok fazla olumlu karşılanmayan, hatta İslam'da olmayan kavramlar ama yazarımız bu kelimeleri kullanmış, kitabın adına da bunu vermiş. Dolayısıyla biz bu gibi insanları yaşamış olduğu dönemde bir öncü olarak, bir rehber olarak, etrafına faydalı olan ve fayda sağlayan insanlar olarak görüyoruz ve o şekilde de anlatıyoruz değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim, bu kitabı tekrar edelim kıymetli dostlar. Hacı Bektaş'ı Veli'yi anlatan Efsaneden Gerçeğe Hacı Bektaş isimli kitap, Turan Alpbeki'nin tercümesiyle ve İrina Melikov'un kaleme almış olduğu, batılı bir yazar olmasına rağmen Anadolu tasavvufunu bu şekilde geniş yazmış ve bir portre üzerinden, yani Anadolu'da bir zaman etkisini sürdürmüş ve halen de etkisi devam eden bir öncü insandan bahsederek bu kitabı kaleme almış. Efendim, tabii ki Anadolu farklı kültürlerin, farklı etnik grupların ve aynı zamanda farklı ırkların var olduğu bir toprak olmuş tarihi itibariyle. Bugün baktığımızda Anadolu'muzda yine bu etnik ya da farklı gruplar olmasına rağmen her birisi Nin toplanmış olduğu, etrafında toplanmış olduğu İslam düşüncesi ve ümmet anlayışı çerçevesinde bir ahenkli bir şekilde bu toplulukların bir vahdet oluşturduğunu da görüyoruz. Bugün ülkemizde hangi mezhepten, hangi düşünceden, hangi mensubiyetten olursak olalım, her birimizin ortak noktası şüphesiz ki İslam'dır ve ümmet anlayışıdır. Biz bu gözle meselelere bakıyoruz ve elbette ki farklılıklarımız olabilir, etnik gruplar olabilir, etnik farklılıklarımız olabilir ama hiçbir tanesi bizim İslam düşüncemizin, ümmet anlayışımızın ve İslam kardeşliğimizin hiçbirisi önünde değildir. Irkımızda, mezhebimizde, aidiyetimizde, ne olursak olalım memleketimizde bizi birleştiren, bizi bir arada tutan ve bizi birbirimize kardeş yapan yegane duygumuz ve inancımız, ayet-i kerimede buyurulduğu üzere ancak müminler kardeştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Sadece müminler kardeştir. Yani kardeş olmanın şartını Rabbimiz inanmaya, aynı şeylere inanmaya, aynı ilaha, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı inanç esaslarına sahip olmaya bağlıyor. Bunlardan bir tanesi farklı olursa inanç birliği olmayacağından dolayı o zaman müminlerin kardeş olabilme şartları yerine gelmemiş oluyor. Onun için bugün ülkemizde hangi gruptan olunursa olunsun, hangi tarikattan, hangi tasavvufi meşreften olunursa olunsun bizim tek ve yegane ortak noktamız bizim Müslüman oluşumuzdur diye ifade edelim değerli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim programımızın bu dakikalarında şöyle birinci bölüme ara vermeden kısa bir kitap haberlerine göz atalım. Sonrasında aranın ardından devam edelim. Efendim şöyle bakalım. Afrika'nın çağdaş yazarlarından biri olan ve Doğu Afrika Edebiyatı'nın temel taşlarından biri olarak tanımlanan Nurettin Farah'ın Güneşteki Kan üçlemesinin ilk romanı Haritalar isimli kitap yayınlanmış durumda. Bunun da haberini verelim. Nurettin Farah aynı zamanda önceki yıllarda uluslararası bir edebiyat ödülüne de layık görülmüş. Bir diğer kitap haberi Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına Yıldırım Belediyesi tarafından ödüllü bir hikaye yarışması düzenleniyor. Yarışmanın konusu maddi ve manevi yönleriyle Bursa'nın fethi olarak belirlenmiş. Profesör Doktor Nesrin Karaca, Kudret Ayşe Yılmaz, Metin Önal Mengüşoğlu ve Mustafa Çiftçi bu yarışmanın jürisinde yer alıyor. Bu yarışmaya eserler 2 Mart 2026 tarihine kadar gönderilecek hikaye yarışması. Bunlar çok önemli. Bendenizde bunları önemsediğimi ifade edeyim sevgili dinleyenlerimiz. Özellikle genç kardeşlerimiz arasında hikaye yarışmaları, şiir yarışmaları, edebiyat türünden yarışmalar gerçekten çok ehemmiyet arz ediyor. Bunu da zikredelim. Bir diğer kitap haberimiz ise Ziya Gökalp'in İstanbul Üniversitesi'nde verdiği ilmi içtimai hukuk dersleri notları uzun yıllar kayıp olarak biliniyordu. Taş baskı olarak basılan bu önemli ders notları Sabri Koz'un editörlüğünü yaptığı Ziya Gökalp Külliyatı'nın hazırlık sürecinde bulunmuştu. Ders notları geçtiğimiz aylarda yayınlanan bütün eserleri Kitaplar 2 serisinden de çıkmış oldu. İstanbul Üniversitesi de vermiş olduğu dersler Ziya Gökalp'in kitabı olarak yayınlanmış oldu. Efendim bir diğer kitap haberimiz ise sevgili dinleyenlerimiz, Amerika'da yazarlar Filistin temalı kitaplara yönelik yasaklar ve iptaller olduğunu söylüyor. Yazar Jenan Matari ilk çocuk kitabının tanıtımını yapmaya hazırlanırken iptal edilmesi üzerine araştırmalarda bulundu ve Jido'nun Bahçesinde Her Şey Yetişiyor adlı çocuk kitabı için planlanan tanıtım etkinlikleri yerel tepkiler ve güvenlik gerekçeleri öne sürülerek iptal edildi. Matari, iptalin sebebinin İsrail-Gazze Savaşı ile ilgili paylaşımlarına yönelik olduğunu da ifade etti. Bunu da dünyada, Amerika'da özellikle Gazze olayına nasıl bakıldığını maalesef bunu da burada zikredelim değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlar. Evet, bir kitap daha var, onu da hatırlatalım aranın öncesinde. Lejant yayınlarından çıkan ve Lejant yayınları 2020 yılında başladığı yayıncılık serüveninde farklı alanlardan eserleri okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yayın evi 5. yılında bir kitabı yayınlıyor. Hannah Arendt Kimdi adlı eserle 100. kitabını matbaaya gönderdiğini açıklıyor. Biz de bunun da haberini verelim. Lejant yayınlarının monografi serisinden çıkmış bir çalışma. Kitap Dünyası programının birinci bölümüne kısa bir eser arası verelim. Ve eser arasından sonra Erkam Radyo'da biz kaldığımız yerden devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir ara. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan siz sevgili dostlarımıza tekrar muhabbetlerimizi göndererek ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, güzel bir çalışmayla devam edeceğiz. Birkaç haftadan beri masamızda bulunan ve sizlere aktarmayı düşündüğüm bir çalışma. Değerli devlet adamı ve aynı zamanda yazar ve düşünür Profesör Doktor İbrahim Kalın ve aynı zamanda John Esposito'nun kaleme almış olduğu bir ortak bir çalışmadan bahsedeceğiz. İnsan Yayınlarından çıkmış bu çalışma, bu kitap. Bu aslında bir seri olarak çıktı bu kitaplar değerli dinleyenlerimiz. Diğerlerinden de belki daha sonra bahsederiz. Bu kitabın adı Bir Korku ve Nefret Söylemi olarak İslamofobi. Evet, bugün demeyelim, daha doğrusu yıllar içerisinde dünyanın gündeminde bilinçli bir şekilde tutulmak istenen ve özellikle Müslümanların insanlar nazarında dünya kamuoyundaki imajını, intibaını zedeleme noktasında planlı ve projeli çalışmalar yaparak bir yönüyle anti efendim İslam düşüncesi ve İslamofobi düşüncesinin oluşturma noktasında dünyada böyle bir maalesef bir gündem oluşturuluyor. Bunu sevgili dinleyenlerimiz farklı örneklerde, farklı efendim çalışmalarda da görüyoruz. Şöyle ki baktığımızda özellikle Batı kaynaklı medya kuruluşlarında İslam ve Müslümanlara ait olan görüntülerin hem böyle olumsuz anlamda hem de insanları korkutucu ve ürkütücü anlamda örneklerle gösterildiğini ve bilmeyen insanların da maalesef bir ön yargıyla İslam ve Müslümanlar hakkında bir takım yanlış düşüncelere kapılmasına vesile olacak şekilde bir propagandanın yapıldığını da söyleyebiliriz. Onun için bu kitap ve buna benzer kitaplar çok önemli. Bir Korku ve Nefret Söylemi olarak İslamofobiyi bugün Batı dünyasında insanları empoze etmeye çalışıyorlar. Halbuki bilseler, anlasalar ya da farkında olsalar İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu, insanı yaşatan, dünyayı yaşatan ve insana manevi anlamda ruh ve direnç veren İslam dinimizin ne kadar güzel olduğunu bilseler herhalde böyle bir yaklaşımda bulunmazlar. Kitabın arka kapak yazısında şu satırları görüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İslamofobi, 11 Eylül'den bu yana sayısız ayrım, ırkçılık, fiziki saldırı vakaları yanında İslam karşıtı kampanyalarla da katlanarak artış göstermiştir. Evet, özellikle 11 Eylül tarihinden sonra, yani 11 Eylül 2001 zannedersem, tam hatırlayamadım, 2000 ve 2001, 11 Eylül olaylarını bilirsiniz. Amerika'daki ikiz kulelere yapılan bir saldırı. O saldırının kimler tarafından ve hangi amaçla yapıldığı da daha sonra farklı komplo teorileriyle ortaya çıkmış oldu. Tamamen dünyadaki Müslümanların, özellikle o dönemde Amerika'nın Afganistan'a olan saldırıları vardı ve bir takım çıkarları vardı. Tabii bunlar hepsi ispatlanmamış söylemler, ifadeler ama kendi kendilerine bu saldırıyı yapıp sonra da dünyada yeni bir dünya düzeni kurma bahanesiyle özellikle Müslüman coğrafyalarında çok farklı işgaller, efendim zulümler yaptılar maalesef. 11 Eylül bu tarihin, bu olayların daha doğrusu bir miladı olarak da tarihe yazılmış oldu. İşte bu olaydan sonra İslam karşıtı kampanyalar dünyada daha da arttı. 2006 Danimarka karikatür krizi ve Papa 16 Benedikt'in Regensburg konuşmasını çevreleyen tartışmalar da ifade özgürlüğü, çok kültürlülük, dini sembollere saygı ve dinler arası ilişkilerle alakalı bazı önemli sorunları ortaya koymuştur. Dini özgürlüğün yanı sıra insan hak ve özgürlükleriyle alakalı temel ilkeleri ihlal eden İslamofobik eylemler birçok farklı görünüme bürünmektedir. Bazı durumlarda camiler, İslami merkezler ve Müslümanların mülklerine saldırılmış ve aynı zamanda saygısızlıkta bulunulmuştur. İş yerleri, okul ve meskenlerde ise İslamofobi şüphe, taciz, alay, ret, küçük düşürme ve ayrım biçimini almakta. Elimizdeki bu çalışma değerli dostlar, Müslüman ve gayrimüslim, Amerikalı ve Avrupalı ilim adamlarının uzmanlık ve tecrübelerini bir araya getirerek İslamofobiye yönelik disiplinler arası bir yaklaşım sergilemektedir. Tahlille siyasi tavsiyeleri bir araya getiren yazarlar, mevcut uygulamaları tartışıp değerlendirmekte ve ayrım, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla başa çıkma konusunda yeni yöntemler sunmaktadırlar. İbrahim Kalın ve John Esposito'nun öncülüğünde farklı yazarların bu anlamdaki kaleme almış oldukları makalelerini bu kitabın sayfaları arasında görüyoruz. Evet, İslamofobiyi iyi anlamak, iyi okumak gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Zira bugün dünyada yükselen ve gelişen, daha doğrusu yükselen anti-İslamizm ya da Müslümanlara karşı korku ve nefret söyleminin temellerinin neler olduğunu ve bizim de bir fert olarak, bir Müslüman olarak bu anlamda neler yapabileceğimizi de bilmek gerekiyor. Bu kitap İnsan Yayınlarından çıkmış sevgili dinleyenlerimiz. Tekrar edelim, İslam bir korku ve nefret söylemi olarak İslamofobi, İbrahim Kalın imzasını taşıyor. Bu kitabı da siz değerli dostlarımıza tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bu kitabı sizlere aktardıktan sonra programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte biz burada olacağız sevgili dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da ve sesimizin ulaştığı bütün kardeşlerimize Kitap Dünyası programından yeni kitapları da anlatmaya gayret göstereceğiz efendim. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız, Allah'a emanet olunuz efendim.